Kış Bahçesi, Kristin Hanna. 4. Ayrım. Çocukken bu Meredith'i korkuturdu. Annesinin içindeki bütün o yalnızlık. Ama büyüdükçe bu onu utandırmaya, sonra da sinirlendirmeye başlamıştı. Onun yaşındaki bir kadın soğukta tek başına oturmamalıydı. Annesi bunun bozuk görüş yeteneği yüzünden olduğunu ileri sürüyordu ama Meredith buna inanmıyordu. Annesinin gözlerinin renkleri görmediği doğruydu. Sadece beyazı, siyahı ve grinin tonlarını görebiliyordu. Ama küçük bir kızken bile bu Meredith'in aklına boşluğa bakmak için bir neden olarak gelmemişti. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Çizmeleri diz boyu kara battı. Orada burada sertçe parçalar ayağının altında çatırdadı ve birden fazla kez neredeyse ayağa kaydı. "Burada olmamalısın anne," dedi yanına gelerek. "Zatürreye yakalanacaksın." "Benim zatürreye yakalanmam için bundan çok daha fazlası gerekir. Isı sıfırın altında bile değil." Meredith gözlerini devirdi. Annesinin her zaman yaptığı türden gülünç bir yorumdu. "Yemek için sadece bir saatim var, o yüzden şimdi içeri gelsen iyi olur." Yağan karların yumuşaklığında sesi sert çıkmıştı ve sesli harfleri daha çok yuvarlamış olmayı ve sesindeki öfkeyi azaltabilmeyi dileyerek yüzünü buruşturdu. Annesinde Meredith'in en kötü halini ortaya çıkaran ne vardı? "Babamın beni yemeğe davet ettiğini bilmiyor muydun?" "Elbette," dedi annesi ama Meredith cevabındaki yalanı duydu. Annesi kıvrak tek bir hareketle bağırarak kalktı, saygı gösterisine ve tapılmaya alışık eski bir tanrıçaymış gibi. Yüzü olağanüstü derecede yumuşak ve karışıksızdı. Cildi pürüzsüz, neredeyse şeffaftı. Diğer kadınları kıskandıracak bir kemik yapısına sahipti. Ama onun güzelliğini tanımlayan gözleriydi. Çukur, kalın kaşlarla süslü, altın sarısı lekeleri olan olağanüstü deniz mavisi gözlerdi bunlar. Meredith bu gözleri görmüş olan hiç kimsenin onları asla unutmadığından emindi. O kadar olağanüstü bir rengi olan gözlerin renkleri görmemesi çok ironikti. Meredith annesinin dirseğini tuttu ve onu banktan uzaklaştırdı. Sadece o zaman yürürlerken annesinin ellerinin çıplak olduğunun farkına vardı ve elleri morarıyordu. "Aman Tanrım, ellerim morarmış. Bu kadar soğukta eldiven giymen gerekir." "Soğuğu bilmiyorsun." "Her neyse anne." Meredith annesini telaşla merdivenlerden yukarı çıkardı ve evin sıcaklığına soktu. "Belki ısınmak için banyo yapmalısın." "Isınmak istemiyorum, teşekkür ederim. Aralık ayının 14'ündeyiz. "Pekala," dedi Meredith titreyen annesinin çorbayı karıştırmak için ocağa gidişini izlerken. Eski gri yün battaniye etrafında bir yığın oluşturacak şekilde yere düştü. Meredith masayı kurdu ve birkaç değerli dakika boyunca odada gürültü vardı. En azından bir ilişkiyi anımsatan bir şey. "Kızlarım benim," dedi babası mutfağa gelerek. Solgun ve zayıf görünüyordu. Bir zamanlar geniş olan omuzları, zayıfladığı için şimdi neredeyse hiç yok gibiydi. İlerleyerek ikisinin de omzuna birer elini koydu. Meredith ve annesini yakınlaştırdı. "Yemek için birlikte olmamızı çok seviyorum." Annesi zoraki bir şekilde gülümsedi. "Ben de öyle," dedi. Harfleri geveleyerek konuşan aksanlı sesiyle. "Ve ben de," dedi Meredith. "İyi, iyi." Babası başını salladı ve masaya gitti. Annesi bir tepsi içinde hala sıcak olan, üzerine yağ sürülmüş beyaz peynir ve mısır ekmeği dilimlerini getirdi. Her tabağa bir parça koydu ve sonra çorba kaselerini getirdi. "Bu sabah meyve bahçesinde yürüdüm," dedi babası. Meredith başını salladı ve yanındaki iskemleye oturdu. "Sanırım ağ tarlasının arkasını fark ettin." "Evet, bu yamaç bize biraz sorun çıkartıyor." "Bu işte Ed ve Amanda'yı görevlendirdim. Hasat konusunda endişelenme." "Aslında endişelenmiyordum. Başka bir şey düşünüyordum." Besleyici ve lezzetli çorbasını yudumladı. Lezzetli safran rengi et suyunun içine konulan kuzu etinden yapılmış ev yapımı köfteler ve yumuşacık yumurta şehriyeleri. Çok dikkatli olmasaydı çorbanın hepsini bitirir ve bu öğleden sonra bir mil daha koşmak zorunda kalırdı. Aa öyle mi? O araziyi üzüm bağına çevirmek istiyorum. Meredith yavaşça kaşığını indirdi. Üzüm mü? Golden Delicious artık bizim en iyi elmamız değil. Meredith lafa karışamadan babası elini kaldırdı. Biliyorum, biliyorum. Bu yeri Golden Delicious üzerine kurduk. Ama işler değişir. Daha iyi ve daha uzun periyotlarda depolanacak ve nakledilecek elmalara ihtiyacımız var. Değişmeye ve çeşitlendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Şarap yeni bir şey. Sanırım buz şarabı. Dipnot. Hala asma üzerindeyken dondurulan üzümlerden yapılan tatlı şarap. Yapabiliriz ve hiç değilse geç hasat yaparız. Bu zamanda mı baba? Asya'daki pazarlar daralıyor ve meyvelerimizi oraya nakletmek bizi bir servete mal oluyor. Rekabet artıyor. Kahretsin. Geçen yıl kârımız %12 azaldı ve bu yıl da bundan daha iyi görünmüyor. Zar zor ayakta duruyoruz. Babanı dinlemelisin, dedi annesi. Aa, lütfen anne. Soğutma sistemini yenilediğimizden beri sen depoya ayak basmadın bile. Ve en son ne zaman yıl sonu bilançolarına baktın ki? Yeter, dedi babası için çekerek. Bir tartışma başlatmak istememiştim. Meredith ayağa kalktı. İşe geri dönmem gerek. Meredith çorba kasesini musluğa götürdü ve yıkadı. Sonra çorbanın geri kalanını saklama kabına koydu ve saklama kabını tıka basa dolu olan buzdolabına koyup tencereyi yıkadı. Tencere sessiz odada yüksekmiş gibi görünen bir tıngırtı sesiyle süzgece vurdu. Lezzetliydi anne, teşekkürler. Çabucak vedalaştı ve mutfaktan çıktı. Girişte yeniden paltosunu giydi. Babası arkasından geldiğinde verandadaydı. Temiz soğuk havayı soluyordu. Kendini gülümsemekten alamadı. Babasının onun kızgın bir şekilde ayrıldığını görmeye dayanamaması çok hoşuna gidiyordu. Ben iyiyim baba. Onun Kasım ve Ocak aylarında nasıl olduğunu biliyorsun. Kışlar onun için zor. Biliyorum. Onu kollarına aldı ve sıkıca sarıldı. Siz ikiniz daha çok çaba sarf etmelisiniz. Meredith bu cümleyle kırılmasına engel olamamıştı. Bütün hayatı boyunca babasından bunu duymuştu. Bir kere olsun babasının, "Annen daha çok çaba göstermeli," dediğini duymak istemişti. "Göstereceğim," dedi. Her zaman yaptığı gibi küçük masallarını tamamlayarak. Ve gösterecekti. Her zaman çaba göstermişti ama o ve annesi asla yakın olamayacaklardı. Köprünün altından çok su akmıştı. "Seni seviyorum baba," dedi babasının yanağından öperek. "Ben de seni Mary Doodle," gülümsedi. "Ve üzümleri bir düşün. Belki ölmeden önce hala bir şarap tüccarı olabilirim." Meredith bu tür şakalardan nefret ediyordu. Çok komik. Arkasını döndü, arabasına gitti ve motoru çalıştırdı. SUV'u geri vitese takarak dönüş yaptı. Arabanın karlarla süslenmiş ön camından bakarak anne ve babasının oturma odasının penceresinden gördü. Babası annesini kollarına aldı ve öptü. Muhtemelen müzik çalmamasına rağmen duraksayarak dans etmeye başladılar. Babasının müziğe hiç ihtiyacı yoktu. Her zaman aşk şarkılarını kalbinde taşıdığını söylerdi. Meredith bu samimi manzaradan uzaklaştı ama gördüğünün anısı aklından çıkmadı. İş gününün geri kalanında işletmenin değişik yönlerini incelerken, kârı arttırmanın yollarını ararken ve bitmek bilmeyen idare ve planlama toplantılarında otururken, kendini anne babasının birbirine ne kadar aşık gördüğünü hatırlarken buldu. Gerçek şu ki, Meredith bir kadının nasıl kocasını delicesine severken, aynı zamanda çocuklarından nefret edebileceğini hiç anlayamamıştı. Hayır, bu doğru değildi. Annesi Meredith ve Nina'dan nefret etmiyordu, sadece onları umursamıyordu. Meredith! Aniden başını kaldırıp baktı. Bir an için kendi hayatının içinde kaybolmuş ve nerede olduğunu unutmuştu. Masasındaydı. Böcekler hakkında bir raporu okuyordu. Ah Daisy, özür dilerim. Sanırım kapıyı çaldığını duymadım. Ben eve gidiyorum. Saat o kadar geç oldu mu? Meredith saate baktı. Saat 18.37 idi. Kahretsin. Yani hayaksi. Geç kaldım. Daisy güldü. Hep geç saatlere kadar burada kalıyorsun. Meredith evraklarını düzenli yığınlar halinde organize etmeye başladı. Dikkatli sür bayan Daisy. Bu eski bir şakaydı ama her ikisi de gülümsedi. Ve unutma elma komisyonundan dipnot. Başlıca amacı taze ürünlerin tanıtımını ve promosyonunu yapmak ve elma pazarının gelişimini sağlamak olan komisyon. Josh sabah saat 9'da bir toplantı için gelecek. Çöreklere ve kahveye ihtiyacımız olacak. Tamamdır, iyi geceler. Meredith masasını ertesi sabah için hazırladı ve sonra dışarı çıktı. Şimdi kar kuvvetli yağıyordu ve arabanın ön camından görüşü bulanıklaştırıyordu. Silecekler olabildiğince hızlı hareket ediyordu ama yine de görmek çok zordu. Karşıdan gelen her çift far onun geçici olarak kör ediyordu. Bu yolu avucunun içi gibi bilmesine rağmen yavaşladı ve bankete yaklaştı. Bu ona Maddie'ye karda araba kullanmayı öğretmeye çalıştığı ilk ve tek seferi hatırlattı. Bu onu gülümsetti. Bu kar, anne, gizli buz değil. Bu kadar yavaş kullanmama gerek yok. Yürüyerek eve daha hızlı gidebilirim. Maddie böyleydi. Her zaman acele ederdi. Evde Meredith kapıyı arkasından sıkı sıkı kapadı ve aceleyle mutfağa gitti. Çabucak saate göz attığında geç kaldığını gördü. Yine. Çantasını mutfak tezgahının üzerine bıraktı. Jeff! Buradayım. Jeff'in sesini takip ederek oturma odasına gitti. Jeff, 80'li yılların sonlarında yaptıkları ev tipi barda, dipnot, wet bar, alkollü içecek hazırlamak için kullanılan bar, normal bardan farkı içinde bir lavabo bulunmasıdır. Kendine bir içki hazırlıyordu. Özür dilerim, geciktim, kar. Evet dedi, ikisi de onun işten geç çıktığını biliyordu. Bir içki ister misin? Elbette, beyaz şarap. Meredith ona baktı. Ne hissettiğini bile bilmiyordu. Şimdi yalnızca şakaklarında beyazlaşmaya başlamış koyu sarı saçları, güçlü kare çenesi ve hep gülümsüyor gibi görünen çelik grisi gözleriyle her zamanki gibi yakışıklıydı. Spor yapmıyordu ve fil gibi yemek yiyordu ama yine de hiç yaşlanmıyormuş gibi görünen sırım gibi bronz vücutlardan birine sahipti. Her zamanki tarzında giyinmişti. Solgun renkli bir Levi's kot ve eski bir Pearl Jam tişörtü. Jeff, Meredith'e bir bardak şarap verdi. Günün nasıldı? Babam üzüm dikmek istiyor ve annem de yine kış bahçesindeydi, zatürre olacak. Senin annen karla kaplı bir araziden daha soğuk. Bir an için onları birbirine bağlayan yılları ve zamanın yarattığı bütün bağları hissetti. Jeff 20 yıldan fazla bir süre önce onun annesi hakkında bir fikir edinmişti ve bunu değiştirecek hiçbir şey olmamıştı. Kesinlikle katılıyorum. Meredith sırtını duvara yasladı. Gününün, haftasının, ayının çılgın, yoğun, telaşlı düzenine kaptırmıştı kendini. Gözlerini kapadı. Bugün bir bölüm yazdım, kısa bir şey. Sadece 7 sayfa ama sanırım iyi. Sana bir kopya yaptım. Meredith, Mer, gözlerini açtı ve onun kendisine bakarken gibi buldu. Jeff'in kaşlarında birazcık çatması gözlerinin arasındaki deriyi kırıştırdı ve Meredith onun önemli bir şey söyleyip söylemediğini merak etti. Hatırlamaya çalıştı ama yapamadı. Üzgünüm, uzun bir gündü. Son zamanlarda böyle günlerden çok geçiriyorsun. Meredith, Jeff'in sesinde suçlama ima eden bir şey mi? Yoksa sadece basit bir dürüstlük mü olduğundan emin değildi. Kışın nasıl olduğunu biliyorsun. Ve bahar ve yaz. İşte cevabı. Suçlama. Geçen yıl bile ona ne sorunlar olduğunu sorardı. Ona günlük hayatının belirsiz ayrıntıları içinde kendini ne kadar kaybolmuş hissettiğini ve kızları ne kadar özlediğini söylerdi. Ama son zamanlarda böyle bir yakınlık kurmak imkansız geliyordu. Bunun nasıl ya da ne zaman olduğundan pek de emin değildi. Ama aralarındaki mesafe tıpkı dökülmüş mürekkep gibi. Her şeyi lekeleyerek yayılıyor gibiydi. Evet, sanırım. Ben ofise gidiyorum, dedi birdenbire sandalyenin arkasına astığı ceketine uzanarak. Şimdi mi? Neden olmasın? Meredith bunun gerçekten bir soru olup olmadığını merak etti. Meredith'in onu durdurmasını, kalması için ona bir neden vermesini mi, yoksa gitmeyi mi istemişti? Bundan emin değildi. Gerçekten, şu anda bunu umursamıyordu. Güzel sıcak bir banyo yapmak, bir bardak şarap içmek ve yemekte ne söyleyeceğini düşünmemeye çalışmak güzel olacaktı. Daha da iyisi hiç yemek pişirmek zorunda kalmamasıydı. Nedeni yok. Evet, dedi onu yanağından öperek. Ben de öyle düşünmüştüm. 2. Avlanacak hayvanı bulmak için ormanın içinde yürümek 2 hafta sürmüştü. Böcekler onu uyarmıştı ve ölümün kokusu. Nina, onu buraya getiren rehberin yanında duruyordu. Berbat bir an için bunların hepsini hissetti. Açık alanda sineklerin vızıldamasını, kanlı leşin bazı yerlerinin neredeyse beyaza dönüştüren kurtçukları, yırtıcı ve leşle beslenen hayvanların yakında olduğu ve onları izledikleri anlamına gelen Afrika ormanının sessizliğini. Sonra manzarayı bir fotoğrafçı olarak görebilmek için bölümlere ayırmaya başladı. Pozometresini çıkardı ve çabucak kontrol etti. Bu işi bittiğinde boynunda asılı olan 3 kameradan birini seçti ve dağ gorilinin mahvolmuş kanlı vücudu üzerinde odaklandı. Klik. Etrafında dolaştı, makineye odaklamaya ve fotoğraf çekmeye devam etti. Kameraları değiştirerek, objektifleri ayarlayarak ve ışığı kontrol ederek. İçindeki adrenalin etkisini göstermeye başlamıştı. Yalnızca fotoğraf çektiği zamanlar, gerçekten yaşadığını hissettiği zamanlardı. Gözü onun en büyük yeteneğiydi. Bu ve etrafında olup bitenlerden kopma yeteneği. Yeteneğin biri olmadan diğeri de olmazdı. Büyük bir fotoğrafçı olmak için önce görmek ve sonra hissetmek gerekiyordu. Burnunun altında biraz daha Wix sürecek kadar durakladı ve sonra kopan boyuna odaklanmak için daha yakına çömeldi. Bir yerden kusma sesi duydu. Bu muhtemelen onunla beraber gelen genç gazeteciydi. Nina şimdi bunun için kaygılanamazdı. Klik klik. Kaçak avcılar sadece kafayı, elleri ve ayakları isterlerdi. Para eden parçalardı. Dünyada bir gorilin elinin zengin bir hıyarın kütüphanesinde kül tablası olarak kullanıldığı yerler vardı. Klik klik. Sonraki 1 saat içinde Nina kameraları ve objektifleri gerektiği kadar sık değiştirerek, kullanılmış filmleri teneke kutulara koyarak ve onları yeleğinin ceplerine koymadan önce etiketleyerek görüntüleri kadraja aldı ve çekti. Nihayet akşam karanlığı çöktüğünde ormanın içinden aşağıya inmek için uzun, sıcak, kaygan bir yolculuğa başladılar. Hava seslerle hareketliydi. Böcekler, kuşlar, maymunlar ve gökyüzü taze kan rengindeydi. Turuncu renkli güneş ağaçların arasında saklambaç oynuyordu. Yukarı çıkarken sohbet etmiş olmalarına rağmen iniş sessiz ve ciddiydi. Olay sonrası Nina için her zaman en kötüsüydü. Profesyonel tarafsızlığı sağlamak için gördüklerini unutmak bazen zordu. Genellikle gecenin yarısında fotoğraflar kabus olarak geri döner ve onu derin bir uykudan uyandırırdı. Kabul etmek istediğinden çok daha fazla kez yanaklarında gözyaşlarıyla uyanmıştı. 4. ayrımın sonu. Sayfa No. 40. Devamı 5. ayrımda.